Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Haban 1401 Hicri Gameri 28 Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 25 Ekim 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı'da İslamofobinin artması, İran'daki yenilikler ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, haber bültenimize geçmeden önce frekanslarımızla ilgili bir duyurumuz olacak sizlere. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Şimdi özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın Ukrayna ile bir toplantıda insansız hava aracı sattığı iddiasını araştırmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya, Ukrayna nükleer silah elde etmeye çalışıyor dedi. Tel Aviv, İran ve Rusya arasındaki yakın ilişkilerden endişe duyuyor. El-Nihale, İran'ın Filistin direnişin müttefiki ve destekçisi olduğunu söyledi. Çin, İran'dan petrol ithalatını arttırdı. Nablus'ta şiddetli çatışmalarda 5 Filistinli şehit oldu. Şimdi haberler.
Tahran savcısı, Tahran'daki son olaylarla suçlanan 315 kişi hakkında iddianame yayınladığını duyurdu. Tahran savcısı Ali Salihi, Tahran'da son olaylarla suçlanan 315 kişi hakkında iddianame çıkarıldığını açıklayarak isyancılardan 4'ünün komployla suçlandığını söyledi. Yüksek Yargı Konseyi'nin dün yaptığı toplantıda Ali Salihi, Tahran'da son zamanlarda çıkan ayaklanmalarda suçlanan 315 kişi hakkında toplanma ve ülke güvenliğine karşı hareket etmek niyetiyle suç duyurusunda bulunduğunu ve iddianame yayınlandığını, nizama karşı propaganda faaliyeti ve kamu düzenini bozmak gerekçesiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi. Salih ayrıca şöyle dedi. İsyancılardan dördünün mahkumiyet ve iddianamesinde ayrıca toplumda ve halk arasında terör oluşturmak amacıyla silah kullanmak, asayişi ve güvenliği sağlayan görevlileri yaralamak, kamu malını tahrip etmek ve tahrik etmek ve İslam Cumhuriyeti'ne karşı birçok suçlamayla suçlandıklarını söyledi.
İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmail'i Tahran'da Asya Pasifik Haber Ajansları Örgütü'nün 18. Genel Kurulu açılışının oturum kulisinde yaptığı açıklamada İran'ın uluslararası arenada Farsça yayın yapan medyadan şikayet ettiğini söyledi. İran dışında dış güçlerin desteğinde Farsça yayın yapan medya İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarla ve kışkırtmaya dair yayınlardan çekinmiyor. İran'da son zamanlarda yaşanan huzursuzluklar söz konusu medya İran'da bir Kürt kızın ölümü bahanesiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırı başlattı. Muhammed Mehdi İsmail'i İran hükümetinin düşman medyasının faaliyetlerine karşı pasif kalmayacağını, Farsça yayın yapan düşman medyanın yargılanması için yakın zamanda İran Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların uluslararası hukuk mercilerine bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Günümüz medya tehditlerinin sadece İran'a özgü olmadığını ve dünyanın herhangi bir köşesindeki bağımsız bir ulusu ve özgürlüğü tehdit edebileceğini vurgulayan İsmail'i, emperyalist Amerikan hükümetinin bugün açıkça takip ettiği medya terörü, askeri, kültürel ve ekonomik savaşa sonuç alamamalarından ve amaçlarına medyayı çarpıtarak ulaşmak istemelerinden kaynaklanmaktadır, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Tahran'ın Kiev ile yapacağı ortak görüşmede insansız hava aracı satışı iddiasını araştırmaya hazır olduğunu belirterek İran'ın Rusya, Ukrayna ile savaşta kullanmak üzere herhangi bir silah veya insansız hava aracı vermediğini ve vermeyeceğini belirtti. İran'a göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, dün gece Tahran'daki Asya ve Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin 18. Genel Kurulu'nda üyelerle yaptığı görüşmede İran insansız hava araçlarının satışına ilişkin iddialara atıfta bulunarak İran Dışişleri Bakanı Abdullahian, Avrupa Birliği ve dış politika sorumlusuyla telefon görüşmesine değinerek Borrell'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine İranlı ve Ukraynalı asker uzmanlardan oluşan bir ekibin İran yapımı SİHA'ların Ukrayna Savaşı'nda kullandığına dair iddiayı incelemesi için hazır olduğumuzu bildirdim, dedi. Emir Abdullahian, İran'ın Rusya ile savunma alanına dahil olmak üzere çeşitli işbirlikleri olduğunu, İran'ın geçmişte Rusya'dan silah aldığını ve Rusya'ya silah sağladığını ancak bunun Ukrayna Savaşı sırasında kullanılmasıyla ilgili olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı geçtiğimiz günlerde Amerikan tarafının diplomatik mesajlarla alışma fırsatını korumaya çalıştığını ancak aynı zamanda İran'ın bazı yerlerinde kaos ve terör yaratmaya çalıştığını da ifade etti. Dışişleri Bakanı ayrıca açıklamasının sonunda "Biz iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmak için hazırız ve bu doğrultuda çabalar devam ediyor. Amerikalı taraftan riyakarca davranmaktan vazgeçmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da kullanmak için İran yapımı insansız hava araçları kullandığı iddiasını yine abartılı bir şekilde gündeme getirdi. Zelenski, Siyonist gazete Haris tarafından düzenlenen bir konferansa yaptığı konuşmada Rusya'nın İran'a yaklaşık 2000 insansız hava aracı sipariş ettiğini ileri sürdü. İran daha önce Rusya'ya insansız hava aracı gönderme iddialarını yalanlamıştı. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani birkaç gün önce yaptığı açıklamada İran savaş taraflarından hiçbirine silah ihraç etmemiştir, dedi. Nasır Kenani yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada Ukrayna makamlarının Rus ordusu tarafından İran yapımı İHA'ların kullanılmasına ilişkin iddiaları reddetmiş ve Ukrayna'nın iddiaları asılsız ve bunu ispatlayamaz demişti. Daha önce de İran Dışişleri Bakanı New York Times gazetesine verdiği demeçte İran'ın savaş taraflarından herhangi birine silah vermemeyi taahhüt ettiğini yerine getirdiğini bildirmiş ve her iki tarafa silah göndermek siyasi çözüm şansını erteliyor demişti.
Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi Direktörü Kiev'in nükleer silah edinme girişimi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmadan bu yana başladı dedi. İrna'ya göre Sergey Narishkin, pazartesi günü dünyanın Kiev'in nükleer silah edinmesine izin vermemesi gerektiği konusunda uyardı. Narishkin'in uyarısı kimliği belirsiz güvenilir kaynakların Kiev'in Rusya'yı nükleer silah kullanmakla suçlamak için Ukrayna'da sözde kirli bombanın patlamasıyla ilgili provokatif bir eylem peşinde olduğunu söylediği bir zamanda geldi. Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov pazartesi günü Ukrayna makamlarının Rus kuvvetlerine karşı bir tür radyoaktif bomba kullanma tehdidini gerçek ve ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi. Peskov, Kremlin'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Kiev rejimi açıkça kirli bomba kullanmakla tehdit etti ve Rusya Savunma Bakanlığı da bu bilgiyi Batı'ya verdi. Ayrıca dün gece Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Amerika, Fransa ve Türkiye'den muhataplarıyla yaptığı telefon görüşmesinde Kiev'in Rus kuvvetlerine ve ülke toprağına karşı bu tip radyoaktif bombayı kullanma olasılığından duyduğu endişeyi güçlü bir şekilde dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Ukrayna'nın kirli bomba olarak adlandırılan radyoaktif maddelerden oluşan patlayıcı kullanarak provokasyon hazırladığına dair edinilen bilgilerin endişe verici olduğuna dikkat çekerek böyle korkunç bir provokasyonun amacı açık. Rusya kitle imha silahları kullanmakla suçlamak. Ukraynalı yetkililer ve Batı'daki işbirlikçileri bunu güçlü bir Rus karşıtı kampanyayla sonuçlanacağını, ortaklarının Moskova'ya olan güveni sarsacağını ve ülkemizin uluslararası arenada tecrit edilmesine yol açacağını umuyorlar dedi.
Terör rejimi İsrail Başbakanı Lapid, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Irkçı İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran ve Rusya arasındaki ilişkinin yakınlaşmasını İsrail için çok tehlikeli olarak değerlendirdi. Lapid, İran ve Rusya arasındaki çok tehlikeli yakınlaşma görmezden gelebileceğimiz ya da hiçbir şey yapamayacağımız bir şey değil. Bu nedenle yapmamız gereken her gün yeniden değerlendirip tepki vermek dedi. Lapid şöyle dedi. Tel Aviv, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda Amerika ile yakın istişarelerde bulunuyor. Lapid geçen haftada Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Savaşı ile ilgili görüşmüştü.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale, İran İslam Cumhuriyeti, bu hareketin ve Filistin halkının müttefiki ve direnişinin destekçisidir dedi. İran'ın pazartesi günkü haberinde Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehale El Cezire kanalına verdiği röportajda İran'ın ırkçı İsrail rejimine karşı tutumunu net ve Filistin direnişini destekliyor dedi. Nehale sözlerine şöyle devam etti. İran, Amerika ve ırkçı İsrail rejimine karşıdır ve direnişi desteklemektedir. Arap rejimleri ise İsrail rejimi ve Batı ile ittifak halindeyken direnişe destek vermiyorlar. İran, İslami Cihat Hareketi'ni ve tüm Filistin direniş gruplarını destekliyor. Arap ülkeleri İsrail rejimiyle ilişkileri normalleşmesine doğru ilerliyor. İran ise bu rejime eklenmesine karşı çıkmaya devam ediyor diyen Nehale, röportajının başka bir bölümünde şunları söyledi. İsrail rejimiyle son savaşlar bazı Filistinli komutanların ve savaşçıların şehit edilmelerine karşı bir misillemeydi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri, Siyonist projenin Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğini belirterek Siyonist projeyi iyi anladığımızda ve bunun farkında olduğumuzda onunla başa çıkmak için gerekli araçları ve gereksinimleri de sağlayabiliriz dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Saferi önümüzdeki hafta İran'ın Abadan kentinden Irak'ın Sibeh bölgesine su sınırının çekileceğini söyledi. Batı Asya Arap ülkeleri arasında yer alan Irak, İran'la en fazla kültürel ve dini yakınlığa sahip bir ülke. Amerika ve Siyonist rejimin açık ve gizli müdahalesi, Irak'ın İran'dan ithal ettiği elektrik ve gazdan dolayı İran'a olan borcu, sınır suları ve çevre sorunları, İran-Irak ilişkileri ve komşuluk siyaseti çerçevesinde İran-Irak ilişkileri gibi bazı sorunlara rağmen iyi komşuluk artıyor ve iki ülke yetkililerinin bu alanda ciddi iradeleri bulunuyor. Mehdi Safir'i önümüzdeki hafta Abadan Sibe su sınırlarının belirlenmesi işleminin özel sektör tarafından küçük gemiler ve teknelerle ardından büyük gemilerle başlatılacağını söyledi. Safir'i İran ve Irak arasında bir nakli hattının kurulmasına zemin hazırlamak için önümüzdeki hafta Irak'ta bir toplantı yapılacağını da sözlerine ekledi.
İran Kur'an-ı Kerim Yarışmaları Yüksek Koordinasyonu Kurul Sekreteri, İran'ın uluslararası Kur'an yarışmalarına katılmaları için 120 ülkeyi davet ettiğini açıkladı. Hamid Mecidi Mir, ülke içi ve uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının farklı aşamaları hakkında muhabirimize verdiği demeçte şöyle dedi. Biz İslam aleminin ümmül kurasıyız ve mesajın üslubunun sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Ve Kur'an yarışmaları düzenlerken bu standartları diğer yarışmalara da vermeliyiz.
İslam ülkelerinin 19. ticaret fuarı İranlı bilgi tabanlı şirketlere ev sahipliği yapacak. Bazı uzmanlara göre bölgedeki ticari diplomasinin kalbi olan İslam ülkeleri 19. fuarı başta Avrupa, Asya ve Afrika kıtasından olmak üzere 2 yılda bir Türkiye'de İran, Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Maghrib, Endonezya, Nijerya, Pakistan ve Cezayir gibi ülkelerin katılımıyla düzenleniyor. Bu yıl korona salgını sebebiyle uzun bir aradan sonra Türkiye'de 2 ila 5 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek bu fuar, farklı ülkelerden ilgi duyanları, iş insanlarını, yatırımcıları ve teknoloji şirketlerini ağırlayacak. İranlı bilgi tabanlı şirketler de başarılarını İran'ın standında gerçekleştirecek. Bu fuarda yer alan firmalar, uluslararası pazarlarını geliştirmek için diğer ülkelerden iş insanları ve teknoloji uzmanları ile yüz yüze görüşme imkanına sahip olacak.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ihracatı bu yılın ilk 6 ayında %72 arttı. Tahran ve Bakü'nün ilişkileri genişletme kararlılığı İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı ihracat değerinin ve bu yılın ilk 6 ayında 363 milyon doların üzerine çıkmasına vesile oldu. İran Gümrük Genel Müdürlüğü'ne göre aynı dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yaklaşık 20 milyon dolarlık İran'a ithalat gerçekleşti. Bu malları kalite ve uygun fiyat açısından Azerbaycan Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki tüketiciler arasında oldukça rekabetçidir.
Çin gümrük istatistikleri Çin'in genellikle İran, Venezuela ve Rus petrolünü ithal ettiğini ve bu ülkelerden ithal rakamının neredeyse son bir yılda iki katına çıktığını ve geçen ay 4.05 milyon tonluk yeni bir rekora ulaştığını gösterdi. Reuters'e göre Çin gümrük istatistikleri son 2 yılda genellikle İran, Venezuela ve son zamanlarda Rusya kaynaklı petrol için geçiş noktası olarak kabul edilen Malezya'dan yapılan ithalatın 4.05 milyon ton ile yeni bir rekora ulaştığını gösterdi. Çin'in bağımsız rafinerileri Rus yakıtını daha düşük fiyatlarda satın aldığından Pekin Eylül ayında Rusya'dan geçen yılın aynı dönemine göre %22 daha fazla petrol ithal etti.
İspanyol istatistik veri tabanı Nuran Çağ İran Milli Futbol Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası'ndaki değerini analiz etti. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası müsabakalarına bir aydan kısa bir süre kalırken İspanyol İstatistik ve Veri Tabanı şirketini Rafa futbol takımlarına değerleriyle ilgili bir analiz yaptı ve İran Milli Futbol Takımı'nın maddi değerini 70,63 milyon euro olarak açıkladı.
Türkiye ordusu başıboş deniz mayınlarının patlama ihtimali sebebiyle İstanbul Boğazı üzerindeki gözetimini arttırdı. Türk denizcilik makamları konuyla ilgili şöyle dediler. Karadeniz'in ana nakliye güzergahında yüzen başıboş mayınlarla karşılaşma riski bu bölgedeki ticari gemilerin sorunlarını arttırıyor ve bunun için İstanbul Boğazı'nın havadan ve denizden gözetimine yönelik çalışmalar arttırıldı. Ukrayna ve Rusya'nın birbirini Karadeniz'e mayın döşemekle suçlaması üzerine Mart ayı sonlarında Türkiye ve Romanya askeri dalış ekipleri denizde başıboş mayınları etkisiz hale getirme faaliyetlerine başlattı.
Suriye kaynakları Türkiye insansız hava aracı ihalacı düzen Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan ordusunun işbirlikçisi YPG unsurlarının karargahına saldırı düzenlendiğini bildirdi. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle yaklaşık 2,5 yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusunu işgal ediyor ve bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunuyor.
Öte yandan İnsan Hakları İzleme Örgütü yayınladığı bir raporda yüzlerce Suriyeli erkek ve kadının Türkiye hükümeti tarafından ülkelerine gönderildiğini duyurdu. İnsan Hakları İzleme Örgütü dün Türkiye hükümetinin yüzlerce Suriyeli mülteci erkek ve kadını ülkelerine gönderdiğini duyururken, örgüt Türkiye'nin en fazla Suriyeli mülteci ve Avrupa ülkelerine toplam sayısının 4 katı olduğunu ve mültecilere yardım etmek ve onları yönetmek için Avrupa Birliği'nden milyarlarca dolar aldığını yazdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah Siyonist güçlerle çıkan çatışmada 5 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı bu çatışmalarda 22'den fazla kişinin yaralandığını, 4 kişinin durumunun kritik olduğunu vurguladı.
Siyonist rejimin eski başbakanı Netanyahu, bazı Arap ülkeleri Suudi Arabistan'ın onayı ve yeşil ışığıyla Tel Aviv ile ilişkilerini normalleştirdi dedi. 4 Arap ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas 2020'de Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini Amerika'nın baskı ve arabuluculuğuyla ve Siyonist rejimin Filistinlere karşı işlediği cinayetleri dikkate almadan normalleştirdi.
Ve son haberimiz. Kuzey ve Güney Kore arasındaki uyarı ateşin ardından Birleşmiş Milletler Sözcüsü Kuzey Kore ile diyalog için bir alan çağrısında bulundu. Kuzey Kore ve Güney Kore arasında sular durmuyor. Kuzey ve Güney Kore'nin Sarı Deniz'deki kuzey sınır hattında karşılıklı uyarı ateşi açtıkları belirtildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın yapılan açıklamada Güney Kore deniz sınırını ihlal eden Kuzey Kore'ye ait bir ticari gemisini püskürtmek için uyarı ateşi açıldığı bildirildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, kıymetli dinleyicilerimiz. Haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Aslanlar Yuvası grubunun terör rejimi İsrail'i bezdirmesi etrafında. Son günlerde Filistin'de Cenin ve Nablus'a devam eden gelişmeler ve çatışmaları incelemek için işgal altındaki topraklarda iki önemli gelişmeyi göz önünde bulundurmak gerekir. Biri, radikal hareketlerin ve akımların faaliyetlerinin artması ve diğeri de Siyonist rejim İsrail'in barış müzakerelerinden vazgeçmesi ve takibini bırakması ve iki devletli çözüme olumlu bakmaması. Bu gelişmelerin sonucu Batı Şeria'da bu rejimin yayılmacı ve aşırılıkçılık faaliyetlerinin devam etmesi ve yoğunlaşması ve bu bölgelerde yaşayanların, özellikle de Siyonist yerleşimcilerin çevresinde yaşayanlar için yeni dar boğazların ve tehditlerin artması oldu. Bu saldırılar ve tacizler ve hakları ihlal etmeler Batı Şeria'da yaşayan Filistinlerin karşılıklı tepkisine neden oldu ve Filistinli gençlerin operasyonlarını sözde İsrail olarak bilinen işgal altındaki topraklara taşıyarak bu saldırılarla misilleme yapmasına neden oldu. Bu durum, Naftali Bennett'in başbakanlığı döneminde en az 5 operasyonun uygulanmasıyla sonuçlanmıştı. Buna karşılık Siyonist rejim saldırılarını ve tacizlerini gözden geçirmek yerine dalga kıran olarak bilinen bir operasyon gerçekleştirmiş ve Batı Şeria'ya baskın düzenlemiş, kitlesel tutuklamalar gerçekleştirmiş ve bu kapsamda cezaevlerini doldurmaya başlamıştır. Bu sözde taciz ve işgal harekatının uygulanmasının üzerinden onlarca ay, neredeyse bir yıl geçti, ancak bu rejim için belirli bir sonuç ve kazanımlarla sonuçlanmadı. Öte yandan bir uzlaşma ve anlaşma merkezi olması gereken Batı Şeria'nın da direnişine yönelmesine neden oldu.
Şimdi de antisyonist operasyonların çoğu bu bölgelerde gerçekleşiyor ve yoğun bir direniş noktasına dönüşmüş olduğunu gösteriyor. Batı Şeria daha önce adı duyulmamış direniş gruplarının oluşumunun odak noktası haline geldi. Şöhreti Filistinlilerin kulaklarına ulaşan bu gruplardan biri de İsraillileri çok rahatsız eden ve kaygılandıran işgalci Siyonistlerle başa çıkmak için genellikle 15-25 yaş arası gençlerden oluşan Aslanlar Yuvası grubudur. Bu grup İHA'lar ve motosikletlere bomba yükleme gibi terör yöntemlerini kullanıyor. IŞİD ve diğer terör gruplarının yaygın bir uygulaması olan yöntemleri asıl yöntemler olarak seçiyorlar. Bu grubun 3 üyesi son günlerde şehit edilmiş olsa da buradaki asıl mesele şu ki bu grubun açılış töreninde 5000 Filistinli genç yer aldı. Buna ilaveten Aslanlar Yuvası grubu Batı Şeria'daki bilinmeyen ve tanınmayan yeni gruplardan sadece biriydi. Diğer ilan edilen gruplardan Salvat, Tubas, Rujib gruplarından bahsedilebilir. Bunlara ilaveten belirli nedenlerle varlığını ilan etmeyen ve meçhul kalan onlarca başka grubun olması muhtemeldir. Bu gelişmeler dizisi işgal altındaki topraklarda özellikle de Batı Şeria'da bazı benzerliklere rağmen önceki intifadalardan birçok farklılığa sahip olan ve Siyonist rejimin başa çıkmasını çok zor ve karmaşık hale getiren yeni bir intifadanın başladığını gösteriyor. Bu anlamda Batı Şeria'daki gelişmeler ve yeni çatışmalar bu rejimi karanlık bir tünele sokmuş görünüyor. Siyonist rejim İsrail son yıllarda yeni ve ciddi bir sorun ile karşı karşıya geldiğini görmektedir. Bu bağlamda daha önce daha az direniş güçlerinin faaliyetlerine tanıklık eden Batı Şeria'da da bu defa aktif olarak direniş faaliyetleri görülmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupalıların kötü ekonomik koşulları protesto etmesi etrafında. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ekonomik krizin derinleşmesiyle Almanya, Fransa, İngiltere ve Romanya dahil birçok ülkenin vatandaşı protesto gösterileri düzenledi. Hayat pahalılığının artması, enerji krizi ve yaklaşan kış mevsiminin yarattığı endişeler, vergilerdeki artış ve hizmet eksikliği bu protesto gösterilerinin yapılmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Son aylarda çoğu Avrupa ülkesinde ekonomik koşullar iyice kötüleşti. Bu eğilim ve gidişat hala devam ediyor. Nitekim Avrupa ülkelerinin müdahaleci siyasetleri ve Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na girme talebine uymaları Avrupa ülkeleri için durumu daha da zorlaştırdı. Ukrayna'ya silah ve teçhizat göndererek ve büyük askeri bütçeleri Ukrayna'ya ayırarak Rusya'nın karşısına çıkmaya çalışmış, 8 aydan fazla süren bu savaşın ardından şimdi ekonomik bir krizle karşı karşıya kalmışlardır. Rusya'ya özellikle enerji konusunda uygulanan yaptırımlar, özellikle de ekonomik yaptırımlar, Rusya'nın Avrupa çapındaki boru hatlarından Avrupa'ya doğalgaz transferinin durmasına neden oldu ve Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya'nın ekonomisini ciddi şekilde etkileyen bir konu haline geldi. Enerji kriziyle mücadele eden tek ülke bu ülke olmadı elbette. Diğer Avrupalı ülkelerde sorunlar yaşadı ve yaşıyor. Buna ilaveten bu ülkenin Merkez Bankası'nın istatistiklerine ve verilerine göre enerji krizi Alman ekonomisini ekonomik durgunluğa da yol açtı. Yakıt eksikliği birçok Alman endüstrisinin kapanmasına sebep oldu. Birçok büyük endüstrinin sahipleri de yaklaşan kötü gelecek ve enerji krizinin neden olduğu zararlar ve özellikle otomobil üretimi ve ulaşım gibi endüstriler üzerindeki etkisi konusunda uyardı. Almanya'da yükselen enerji kriziyle birlikte ülkenin en büyük perakendecilerinden Aldi Nord, Twitter'da Kasım 2022'den itibaren tüm şubelerin ve elektronik mağazaların gece erken kapanacağını duyurdu. Saturn ve Galeria grubu Almanya'daki mağazalarda sorunlarının ağırlaştığını duyurdular.
Diğer Avrupa ülkelerinde de durum aynıdır. Fransa'da çok sayıda vatandaş ücret, maaş ve gelir yetersizliği ve maliyet artışlarını protesto etmek için sokaklara döküldü ve ülke çapındaki grevler bu ülkeyi ciddi krizle karşı karşıya bıraktı ve neredeyse ülkeyi felç etme seviyesine taşındı. Enflasyonu telafi etmek için ücret ve maaş artışı talep eden grevciler arasında öğretmenler, eğiticiler, belediye çalışanları ve toplu taşıma sürücüleri yer alıyor. Bu alanda tanınmış bir analist olan Philip Scant şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Avrupa halkı şu anda bir enerji şoku yaşıyor ve gaz fiyatlarının artması, ardından elektrik fiyatlarındaki fırlamalar küçük ve büyük şirketlerin faaliyetlerinin devam etmesini büyük ölçüde tehlikeye attı. Ekonomik kalkınma uygun fiyatlı enerji olmadan mümkün değildir. Bu bir gerçek. Ekonomistler tarafından da vurgulanmaktadır. Avrupa şu anda zor bir dönemden geçiyor. Daha önce Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki askeri çatışmaların tırmanmasına atıfta bulunarak Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına yıllarca katlanmak zorunda olacağını söyledi. Tabii ki Ukrayna'daki savaşın dünya çapında enerji ve gıda güvenliği üzerindeki etkileri konusunda uyarılar yapıldı. Ancak mevcut kriz tahmin ettiklerinden daha erken oldu ve Avrupa'yı da ciddi bir şekilde sarstı. Avrupa ülkeleri de Amerika'nın yardım ve desteğinden çok umutluydu. Ancak bu krizde yalnız bırakıldıkları gibi durumun daha vahim olduğunu anladı. Avrupalı yetkililer Amerika'nın mevcut koşulları kötüye kullandığını ve Avrupa'ya pahalı gaz satışını dayatmaya çalıştığını gördü ve tabii ki Washington'un politikalarına kızdı. Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire'nin bu bağlamda söylediği gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan enerji krizi Amerika'nın yararına sona erdi ve Amerika egemenliğini pekiştirmek için zemin hazırladı. Amerika bu krizi kötüye kullanarak dünya ekonomisindeki egemenliğini perçinlemek istiyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Aban 1401, Hicri Kameri 28 Rebiülevval 1444 ve Miladi 25 Ekim 2022 Salı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Aban 1371'de İranlı şair, mütercim Ebu'l-Kasım Halet vefat etti. 16 yaşındayken şiir okumaya başlayan Halet, komedi türünde şiir söylemekte büyük yeteneği vardı. Halet, Farsça, İngilizce, Fransızca ve Arapçaya musallat idi. Hazreti Resulü Ekrem ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın değerli sözlerinin tercümesi Halet'in en değerli eserleri arasındaydı. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Aban 1302'de Rızahan Mirpenc Ahmet Şah Gacar tarafından İran Başbakanı olarak seçildi. Moşiroddoule'nin Ahmet Şah Gacar tarafından başbakanlığa seçilmesinden sonra Rızahan Bakanlar Kurulu'nda savaş bakanıydı. Ahmet Şah'ın İran'ı terk etmesinden sonra Rıza Şah'ın İran'daki konumu yükseldi ve ülkedeki düzeni değiştirme zeminini hazırladı.
Ahmet Şah'ın İran topraklarını terk etmesi ardından Rıza Han ülkeyi yönetmek peşindeydi ve böylece İran'da hükümet düzeninin değişmesi zeminini hazırladı. Ahmet Şah ülkeyi terk ederken ülkeye yeniden geri dönmenin imkansız olduğunu ve Mir Pencin ülkeyi yöneteceğini asla düşünmemişti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Haban 1379'da İranlı ünlü şair Feridun Moşiri vefat etti. Şiir yazmaya gençken başlayan Moşiri, ilk şiir mecmuası olan Susuz Tufan adlı eseri yayınladı. Onun en ünlü şiiri olan Sokak adlı eseri Farsçanın yenilikçi tarzıyla yazıldı. Bu şiir Fars dilindeki en güzel ve romantik şiirlerden biridir. Yıl önce bugün 25 Ekim 1917'de Rus halkının Tezar hükümetine karşı başlattıkları mücadeleleri sırasında komünistler ülkede iktidara geçtiler. Rus halkı Tezar hükümetinin zulmü ve onların istibdat hükümetinin sürmesi nedeniyle kıyam ettiler ve halkın itiraz gösterileri zamanla Rusya toplumundaki mahrum ve işçi kesimine kadar yayıldı. Daha sonraları Rusya'da komünist düzen yıkıldı. Yıl önce bugün 25 Ekim 1881'de İspanyalı dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso dünyaya geldi. Yıl önce bugün 25 Ekim 1811'de Fransız dünyaca ünlü matematik dehası Oralist Galois Paris kentinde dünyaya geldi. Galva'nın matematikteki dehası o kadar yüksekti ki en ağır geometri eserleri bir roman gibi okuyordu. Eğer Galva bugün yaşamış olsaydı günümüz matematiği 300 yıl ileride olacaktı. Ekim günü Kazakistan'da milli gün ilan edilmiştir. Doğu ve güneydoğusu dağlıktır. Kazakistan'ın güneyi ise çöllüktür. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kamu müteahhitleri seslerini duymak için Ankara'da miting düzenleyecek.
Yeni Asya.
Türkiye'nin gerçeklerini biliyoruz.
Cumhuriyet.
Erdoğan'ın türban serbestisi konusundaki halk oylaması çağrısının perde arkası CHP'yi köşeye sıkıştıracak.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 23 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde bıkmadan, usanmadan, yılmadan, kanıksamadan başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Kamuoyunda sansür yasası denilen yasa AK Partili ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. RTÜK Tele1'e yine haksız ve hukuksuz ekran karartma cezası verdi. Cezaevlerindeki hasta, yaşlı, engelli, hamile, lohusa hükümlü ve tutukluların bebeklerin, çocukların trajedileri devam ediyor diyen yazar, yazısına devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tahliyelerini istediği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hala içeride. Aysel Tuğluk, demans tanısı konulmasına cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğinin belirtilmesine rağmen tahliye edilmiyor. 28 Şubat mağdurları emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi ve arkadaşları, Gezi Direnişi mahkumları Mücella Yapıcı ve arkadaşları haksız, hukuksuz ve adaletsiz kararlarla hala parmaklıklar arkasında. Kanun hükmünde kararnamelerin uğradığı haksızlıklar hala düzeltilmedi. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi kadınlar aşağılanıyor, doktorların mesleklerini yapma özgürlükleri de sınırlanıyor. Bütün bunlara karşı toplumsal tepki sadece klasik medyada ve sosyal medyada değil, sokaklarda da büyüyor. Örneğin siyasal partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri RTÜK'ün verdiği cezayı protesto etmek için Telebir'in önünde gösteriler yapıyor, bildiriler okuyor ve destek ziyaretlerinde bulunuyorlar. Sol Parti'nin ve tüm Emekliler Sendikası İstanbul Şubesi'nin ziyaret ve protestolarından sonra TKP'li Gençler ve CHP'nin il başkanı Canan Kaftancıoğlu da kanala destek ziyaretinde bulunuyor. Örneğin Amasya'daki kömür madeni patlaması İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de protesto ediliyor. Öğrenciler, gençler, kadınlar, mimarlar, mühendisler, avukatlar, doktorlar hak arayışlarını sürekli olarak çeşitli biçimlerde sürdürüyorlar. CHP milletvekili Murat Emir sansür yasası ile ülkenin üzerinde koyulaştırılan karanlığın boyutlarını sergiliyor. Bakın Fahrettin Altun hazırladı dezenformasyon bülteni. İlk haber, 656 yıllık camiye PVC pencere taktılar, haberi yalan diyor. İhlas Haber Ajansı da diyor ki haberimizin arkasındayız, keşke yalan olsa. Üstelik de resimleri gösteriyor. Bakın resimler de burada. Şimdi siz 29. maddeyi geçirdiniz ya. Ya İhlas Haber Ajansı'nın muhabiri hapse girecek ya da Fahri Tunaltun. Hangisi?
Uğur Emek 23 Ekim tarihli Karar gazetesinde faizler şirketleri ezemeyecek başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası 2021 Eylül ayından bu yana faiz neden enflasyon sonuç politikası uyguluyor. Bu nedenle de politika faizlerini düşürmeye başladı. Perşembe günü itibariyle politika faizi %10,5'a düşürüldü. Bankanın karar metninden anlıyoruz ki Kasım ayında faiz 1,5 puan daha düşürülecek ve tek haneli faizle indirimlere ara verilecek diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nitekim Balıkesir'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz dedim. Değişik vesilelerle de yüksek faizi halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz diyor zaten. Gelin bu yazıda da faizin vatandaşı ezip ezmediğine bakalım. Nasıl mı? Hadi başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı iktisatçıların verdiği akla itibar etmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı da meşhur ortodoks, heterodoks ve epistemolojik kopuş ibarelerinin geçtiği konuşmalarında da faizin masada olmadığını söylemişti. Bu nedenle gelin ortodoks iktisatçıları bir kenara bırakalım ve Yeni Şafak gazetesinin bir haberini beraber okuyalım. Amerika bu dolar yükünü taşıyamaz. başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer alıyor. Batı, Amerika'nın enflasyonu düşürmek için izlediği agresif faiz politikasının ağır sonuçlarını tartışıyor. Amerika dolarının sepetteki diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi son bir yılda %20'lik artışla 93,78 seviyesinden 112 seviyesine yükseldi. Doları bütün dünyada aşırı değerlenmesinin yanı sıra Amerikan Merkez Bankası Fed'in %3-3,25 arasına yükselttiği faizle ilgili agresif politikayı sürdürmesi riski katlıyor. Hah işte ortodoks iktisatçıların söyledikleri tam da buydu. Kendi milli paranızın değerini düşürürseniz paranız yabancı paralar karşısında değer kaybeder. Ya da yabancı paralar sizin paranıza karşı değer kazanır. Faizleri artırırsanız da tersi olur. Nitekim TÜİK verilerine göre bir yılda doların TÜFE'ye göre indirgenmiş reel getiri oranı %16,82'dir. Yani son bir yılda dolar TL karşısında reel olarak değer kazanmış. TL mevduat sahipleri ise reel olarak büyük kayıplar vermiş. Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü hocalarından Doktor Zeynep Kantur ve eş yazarı Doktor Gülselim Özcan uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanan akademik makalelerinde Türkiye'deki enflasyon dinamiklerini analiz ediyorlar. Çalışmada 2006-2019 yılları arasındaki dönem 3'er aylık verilerle inceleniyor. Çalışmaya göre ücretler, faiz giderleri ve ithal yatırım tüketim mallarının fiyatları enflasyonu tetiklemektedir. Yazarlar, faiz giderleri ve enflasyon arasındaki pozitif ilişki Cumhurbaşkanı'nın endişesini doğrulasa da bunun bir yanılsama olduğunu söylüyorlar. Çünkü faiz giderleri enflasyon artışında baskın bir unsur olarak öne çıkmıyor. Çok daha baskın olan unsur kur artışlarıdır. İthal ürünlerin fiyatları enflasyonu önemli derecede etkilemekte. Bu nedenle de döviz kurlarını yakından izlemek gerekmektedir. Bizde yatırım yapacak girişimcilik ve finansman yok. Sen ben bu yöntemle faizin düşeceğine inansak ne olur? Size bize ne oluyor öyle? Enflasyonun mevcut politika ile düşeceğine esas sermaye sahibi ortodoksların inandırılmaları gerekiyor. Onlar da inanmıyor. Ne olacak böyle?
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 23 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde faizde slogan ekonomik krizi derinleştirdi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi tek haneye indirmeliyiz, faizi düşürerek paramıza değer kazandıracağız dediği için Merkez Bankası elini çabuk tuttu. Gösterge faizini Ekim'de %10,5'a indirdi. Kasım ayında tek haneye indirir. Tek haneli faiz slogan oldu. Siyasi iktidar iç ve dış siyasette her zaman sloganla algı yaratarak politika yaptı. Aynısını ekonomide de devam ettirmek istiyor. Ama ekonomide slogan karın doyurmuyor. Üretici ve tüketici de güven sorunu yaratıyor. Ekonomik istikrarı bozuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hazinenin eksi reel faizle borçlanması tek haneli faizin örtülü gerekçelerinden birisidir. TÜİK Eylül ayında finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklamıştı. Devlet iç borçlanma senetlerinde yıllık reel getiri oranı %-24,85 oldu. Yani devlete borç verenler aynı zamanda devlete reel kaynak aktarmış oluyorlar. Bu bir gizli vergidir. Üstelik hükümet bankaları dips almaya zorluyor. Söz gelimi Merkez Bankası Haziran 2022/20 tebliğine göre bankaların yabancı para yükümlülükleri için %3 oranında menkul kıymet tutma mecburiyeti var. Dips almaya zorlaması vergi tarifine uyuyor. TÜİK yıllık olarak tarımsal girdi fiyatlarının %135 oranında ve tarım ürünleri üretici fiyatlarının %156 oranında arttığını açıkladı. Gıda fiyatlarının enflasyon üstünde artması, gıdanın bütçeleri içinde daha yüksek yer tutan işçi, memur, emekli ve düşük gelir gruplarını doğrudan etkiliyor. Beslenmeye bağlı sağlık sorunları ortaya çıkıyor, yoksulluk artıyor. TL'nin reel değer kaybetmesi ithalat maliyetlerini artırdı. Üretimde ithal girdi payı yüksek olduğu için hem enflasyona yansıdı hem de dış ticaret hadleri %73,5'e geriledi. Yani Türkiye pahalı ithalat yapıyor. Bu nedenle dış ticaret açıkları ve cari açık arttı. 2022 cari açığın GSYH'ye oranı %5,5'tur. Dünya ortalamasının çok üstündedir. Cari açık dış borca yansıdı. Bu nedenle kısa vadeli dış borçlarımız arttı. Dış borçlarda iflas sigorta risk primi 728'dir. Ve dünyada tahvilleri satılan 21 ülke içinde Rusya'dan sonra en yüksek orandadır. Öte yandan Türkiye'ye yabancı yatırım sermayesi artık gelmiyor. Merkez Bankası verilerine göre Ocak-Ağustos arasında portföy yatırımlarında da net çıkış 11,2 milyar dolar oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Avrupa'da İslamofobinin yoğunlaşması.
Değerli dinleyiciler, bugünden itibaren sizlerle birlikte Avrupa'da İslamofobinin şiddetlenmesi, kökleri ve sonuçlarını ele almaya çalışacağız.
Sohbetimizin ilk bölümünde Batı'da İslamofobinin boyutları ve çeşitlerine değinmek istiyoruz.
2022'de İsveç'te yaşanan gelişmeler ve bazı Avrupa ülkelerindeki bazı grupların İslam'ın kutsallıklarını aşağılamaya yönelik İslam karşıtı eylemleri İslamofobinin devam ettiğini ve